Ayrım 42,
sayfa 288.
Jüri de bir gün evvel yine çekine çekine doktorun muayenehanesine gitmiş, yine aynı olayları yaşamış ve sekreterin küçümseyen bakışları altında orayı terk etmişti. Bugün Cüneyt Bey ile önemli bir toplantısı vardı. Cüneyt Bey'den etkileniyordu. Kötü bir olay yaşanmaması için onun yanına doyuma ulaşmış olarak gitse çok daha iyi olacaktı. Birbirlerine yakın çalışacaklar. Cüneyt Bey'in aldığı kumaşları tetkik edecekler, çizimler üzerinde son rötuşları yapacaklardı. Artık Ekim ayı içinde olmalarına rağmen hava hala sıcaktı. Üzerinde ipek pembe bir bluz ve kırmızı etek vardı. Baştan çıkaran yürüyüşü ve güzelliğiyle odasına girdiğinde Cüneyt Bey kendisini beklerken buldu. Üzerinde çok açık sarı bir gömlek vardı. Gömleğin iki düğmesi açıktı. Hem zarif hem erkeksi bir görünüm sergiliyordu. Jülide'yi görür görmez hemen ayağa kalktı. "Günaydın Jülide Hanım. Her zamanki gibi çok güzelsiniz."
"Teşekkür ederim."
Jülide Hanım hemen zile basıp sekreterden her sabah olduğu gibi iki kahve istedi. "Rengin, biz bugün son düzeltmeleri yapacağız. Kim olursa olsun odaya sokmamaya çalış. Baş üstüne efendim. Kahveler çabucak geldi. Yine önlerinde çizimlerle bazı karar veremedikleri konuları yeniden gözden geçirmeye başladılar." Cüneyt Bey ayağa kalktı. "Jülide Hanım, kumaşların içinde bazı iddialı renkler var. Onları getireyim. Benim seçmem gerek. Öyle karar verelim."
"Tamam."
Cüneyt Bey kolunun üzerine attığı kumaşlarla içeriye girdi. Kapıyı kapatırken kumaşlardan birini kapıya sıkıştırdı. "Eyvah! İnşallah sedelenmemiştir." diyerek kumaşı kapının arasından çıkardı. Dikkatle baktı ve devam etti. "Hayır hayır, hiçbir şey olmamış." Kumaşları diğer koltuğun üzerine koydu. "Jülide Hanım, şu kumaşları sizin üzerinize deneyebilir miyiz? Bir faydası olacaksa tabii." diyen Jülide ayağa kalkarak Cüneyt Bey'in yanına geldi. Cüneyt Bey kumaşları tek tek Jülide'nin üzerinde çeşitli şekiller vererek deniyordu. Ateş kırmızısı şifon bir kumaşı Jülide'nin oldukça açık olan göğsünün üzerinden arkasına doğru geçirmeye çalışırken birbirlerinin nefesini hissedecek kadar yakınlaşmışlardı. Cüneyt Bey birden kumaşı masanın üzerine fırlattı. Jülide'nin yarı açık olan güzel dudaklarını dudaklarıyla kapattı. Jülide hiçbir tepki vermemişti. Aslında tepki vermek şöyle dursun, büyük bir arzu ile karşılık vermişti. 3-4 dakika sonra kendilerini yarı çıplak vaziyette halının üzerinde bulmuşlardı. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorlardı. Jülide yerdeki halının üzerinden kalktı. Hızlıca iç çamaşırlarını ve elbiselerini toplayıp giyinmeye başladı. Cüneyt Bey hala kendinden geçmiş vaziyette halının üzerinde sere serpe yatıyordu. Jülide soğuk bir sesle "Çabuk giyinin" dedi. Cüneyt başını Jülide'ye doğru çevirdi.
"Muhteşemdin. Sen eşsiz bir kadınsın. Kendimi rüyada sandım. Kalk, giyin ve salonu hemen terk et." Cüneyt Bey hızla kalktı. Yüzüne tokat yemiş gibiydi. İçinden acaba bir Amazon kadınıyla mı seviştim diye düşünüyordu. Çabucak elbiselerini giyindi. Elleriyle saçına şekil verdi ve kapıya doğru gitti. Daha evvel göstermeden çevirdiği kilidi yine göstermeden açmaya çalışıyordu. Jülide'nin kendisini önceden planladığı bir tuzağa düşürdüğü hissine kapılmasını istemiyordu. Jülide kilidi açtığını fark etti. Fakat onun için şu veya bu yolla ilişkiye girmenin fazla bir anlamı yoktu. O sadece içindeki dürtüye karşı koyamıyor, onu susturmak istiyordu. Hile ya da dürüstçe olmasının ne önemi vardı ki? Dürüstlük kendisiyle bağdaşan bir şey olmaktan çoktan çıkmıştı. Ertesi günü sabah Jülide yine deri koltuğunda, kalemi elinde, aklı ise tamamen başka yerlerde olduğu halde oturuyordu. Kapısı iki kere vuruldu. "Girin," dedi. Kapı yavaşça açıldı. İçeriye elinde bir dosya kağıdı ile Cüneyt Bey girdi. Birkaç adım attı. Öylece durdu. Birkaç adım daha attı. Elindeki kağıdı Jülide'ye uzattı. "İstifa dilekçem," dedi ve öylece durdu. Jülide dilekçeyi okudu. Aslında ne yazdığı veya niçin yazdığı önemli değildi. Jülide bu ayrılığa nasıl bakacaktı? İçinden birçok hesap yaptı. "Cüneyt Bey, ben sizin benim şirketim için gerekli bir eleman olduğunuza inandığım için aldım. İş ilişkileriyle başka durumları birbirine karıştırmayalım." O bir hataydı. Ben unuttum, siz de unutup odanıza dönün. Cüneyt Bey böyle bir cevap beklemiyordu. Aslında Jülide de böyle bir cevabın asla doğru olmadığını biliyordu. Ama şu var ki Cüneyt Bey, Recai Bey, Talat Bey, adı ne olursa olsun erkeklere ihtiyacı vardı. Belki Cüneyt Bey ile ilişkisini çok daha kolay kamufle edebilirdim. Cüneyt Bey böyle bir cevabı asla beklemiyordu. Şaşırdı ve ne diyeceğini bilemedi. Hemen bu teklifin üzerine atlaması etik olur muydu? Sonra Jülide'nin birçok yönden etkilenebileceğini düşündüğü bir cevap verdi. Jülide Hanım, dünkü davranışım hiçbir açıdan normal ve etik değildi. Gerçekten çok cazibeli bir kadınsınız. Sağlıklı bir erkeğin sizin yanınızda olup da etkilenmemesi mümkün değil. Ama bu söylediklerimin hiçbiri beni bağışlamanıza yetmez. Size karşı mahcubum ve özür diliyorum. Bu teklif çok profesyonelce yapılmış bir teklif. Acaba rahat çalışabilir miyiz? Bundan emin olmam için biraz düşünmem gerek. Bu yüzden cevabımı yarın verebilir miyim? Jülide fazla önemsemiyormuş gibi bir tavır takınmıştı. Elindeki kalemi belli aralıklarla masaya vuruyor ve onu dinliyormuş gibi bir görüntü verirken başını kaldırdı. Cüneyt Bey, siz Amerika'da, Avrupa'da çalışmış insansınız. Benim gibi profesyonelce düşünmeniz çok daha kolay olmalı. Düşünün, cevabınız ne olursa olsun kabul edeceğim diye yanıt verdim. Aslında hem Cüneyt Bey hem de Jülide istifa olayını asla istemiyorlardı. Jülide de Cüneyt Bey de bir arada kalırlarsa dünkü sahnenin sık sık tekrarlanacağının farkındaydılar. Ve bunu ikisi de çok istiyordu. Cüneyt Bey izin isteyerek odadan ayrıldı. Columbia Üniversitesi'nde Profesör Doktor John Trainter'ın ekibi toplantı üzerine toplantı yapıyordu. Bir türlü Zafir'in ameliyatı hakkında kesin karar veremiyorlardı. Gerçi Meksikalı doktor fikrini daima bu operasyonu yapmaktan yana kullanıyordu ama Doktor Trainter hala büyük endişeleri vardı. Fakat Zafir ile yaptıkları son konuşmada genç şöyle bir cevap vererek çevresindekileri şok etmişti. Trainter'ın, Mr. Zafir, tekrar ediyorum, bu hayati tehlikesi olan bir operasyon, son kararın nedir diye sorması üzerine Zafir, tereddütsüz, Doktor Trainter, her operasyonun hayati tehlikesi vardır. Siz daha iyi bilirsiniz. Eğer ameliyat olamazsam yaşamaya devam edip edemeyeceğimden emin değilim. Operasyonun yapılmamasının da sizce böyle bir riski olmalı dedim. Doktorlar birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra Doktor Trainter tekrar konuştu. O halde alt kata inerek bazı resimleri, evraklara imza atmam gerekecek dedi. Doktor da Merdan ve Can Feriz'e bekliyorlardı. Zafir'i görünce heyecanla koştular. Merdan ne karar verildi diye sordu. Zafir gayet mutlu ve sakin bir yüzle, tamam, 2 gün sonra ameliyat olacağım. Bazı şeyleri imzalamam gerek. Aşağıya iniyorum diyerek yürümeye başladı. Zafir heyecanla yürürken karşıdan gelen yine Zafir kadar telaşlı genç bir hanımla çarpıştı. Kızın çantası elinden fırladı. Zafir eğilip çantayı aldı. Özür dilerim. Acelem vardı. Kız eline verilen çantayı bu sefer kendisi fırlattı ve Zafir diye sesi çıktığı kadar bağırdı. Öyle ki hasta odalarından hemşireler, doktorlar koridora çıktılar. Şüphesiz Can Ferize ve Doktor Merdan da koşar adımlarla Zafir'in olduğu yere kadar gelmişlerdi. Kız Zafir'in boynuna sıkı sıkı sarılmıştı. Can Feriz'i tanımıştı. Bu yardım istediği Rina idi. Can Feriz'e de 2 kolun arasına bu tek vücut görünümündeki 2 genci aldı. Doktor Merdan ne Rina'dan ne mektuptan haberi olmadığı için çok şaşkın bir halde bakıyordu. Bir müddet sonra düğüm haline gelmiş üçlü çözülmüştü. Tabii Zafir de çok şaşkın ve heyecanlıydı. Bu nasıl bir tesadüf diye düşünüyordu. Rina alt kata inip geleceğim dedi. Niçin? Sonra anlatırım. Hayır, şimdi Zafir. Can Feriz'e atıldı. Oğlum, kafede 5 dakika oturun da sonra imzalarsın. Zamanın kısıtlı değil ki. Zafir itiraz edecek bir şey bulamamıştı. Rina'nın kolundan tuttu. Kafeye doğru yürümeye başladılar. Bacakları titriyordu. Özellikle Zafir neler olduğunu, nasıl olduğunu Rina'nın neden burada olduğunu anlayamıyordu. Doktor Merdan Can Ferize'ye yaklaştı. Neler oluyor Can Ferize?
Bu karşılaşmaya şaşırmayan bir tek sensin.
Can Ferize özet olarak olanları anlattı. Biz otele dönebiliriz. Adeliye ile Naz merak içindedirler. Ve bu operasyona mani olmak için son ümidimiz Rina'ydı.
Yapacağımız bir şey kalmadı. Artık otelde bekleyebiliriz. Kafeye inip durumu bildirdikten sonra Can Ferize oğluna döndü. Rina'yı bizim kaldığımız otele getir. Sonra Rina'ya baktım. Rina tamam mı? Bekliyoruz.
Tamam Can Ferize teyze.
Rina ile Zafir ellerinde Nescafe bardaklarıyla uzun süre birbirlerine baktılar. Sanki önce gözleriyle hasretlerini gidermeye çalışıyorlardı. Söze Rina başladı. Sen ne imzalayacaksın Zafir?
Zafir yine uzun uzun uğraştıktan sonra durumu anlattı.
Rina, neden tüm bunlar? Zafir buna cevap vermiyordu. Rina, Zafir beni seviyor musun?
Zafir kıpkırmızı olmuştu.
Önüne bakıyordu. Rina tekrarladı.
Zafir sana soruyorum. Beni seviyor musun?
Zafir bütün cesaretini toplayarak başını kaldırdı. Griye çalan iri gözlerini Rina'nın gözlerine dikti.
Evet. Deli gibi.
Rina elini uzatıp Zafir'in elini tuttum. Zafir, ben de seni deli gibi seviyorum. Asla ama asla bu operasyona izin vermem. Ben seni bu halinde de bir ömür değil, bin ömür sevebilirim. Ama sensizliğe asla dayanamam. Hemen dönelim. Ailen beni istesin ve ben hiçbir engel tanımadan kayıtsız şartsız seninle evlenirim dedim. Zafir'in dudakları titriyordu. Gözündeki yaşları göstermemek için başının nereye çevireceğini bilemiyordu. Hülya Tıp Fakültesine başlamıştı. İlk günü yine Baki ile fakülteye gelen ve merasimlere katılan Hülya çok mutlu ve heyecanlıydı. Dönüşte fakültenin bahçesinde Ferhat'ı kendini beklerken buldu. Artık antika sayılan vososunu bahçeye park ettiğini ve kendisini almaya geldiğini söyledi. Hülya buna memnun olup olmadığını bilmiyordu. Yine de reddetmeyi hiç düşünmemiş, yanında fakültenin kapısında bahçeye doğru duyuruyorlardı. Baki, doktorların arabalarını park ettiği yerde ince uzun bir genç hanım ile konuşuyordu. Hülya'nın yanında Ferhat'ı görünce hiç ilgilenmiyormuş gibi başını çevirdi. Fakat yine içini kemiren kıskançlık ve sızı başlamıştı. Yeşim Hanım, bu taraflarda mı ev arıyorsunuz?
Hayır hocam, ben doğma büyüme İstanbulluyum ve hiç bu tarafta oturmadık. Ayrıca bize ters geliyor. Kadıköy Rıhtım veya Üsküdar Harem veya Salacak iskelesine yakın bir yer istiyorum. Anneannemle ben kalacağız. Hatta hoşuma giderse satın da alabiliriz. Ben haremde oturuyorum. Güzel bir apartman. Giriş katında bir daire boşaldı. Bir de üst katta benim karşı dairem boş. Arzu ederseniz sizi hemen oraya götürebilirim.
Ay ne kadar güzel bir teklif. Zahmet olmazsa memnuniyetle gelebilirim.
Küçük yıldan gelmek ayrı bir yorgunluk ve zaman kaybı olacak.
Baki hemen ön sağ koltuğun kapısını açtı.
Buyurun Yeşim Hanım. Yeşim Hanım ismini o çağlı yeşili gözlerinden almış gibiydi. Çok güzel bir kızdı. 24-25 yaşlarında ve gayet alımlıydı. Ve Doktor Baki'nin yeni kurduğu bölümde onun asistanlığını yapacaktı. Üniversitesinin kapısına doğru hareket ettiler. Birkaç dakika sonra Hülya ile Ferhat'ın yanından geçtiler. İkisi de doktoru ve yanındaki güzel kızı görmüştü. Ferhat her zamanki terbiyesiz tavrı ile "Senin kartsambara yine bir piliç yakalamış," dedi. Hülya'nın neşesi kaçmış gibiydi.
"Yine kabalaşma.
Bu konuyu kaç kere konuştuk? 27-28 yaşındaki bir insandan bahsediyorsun. Unuttun mu?"
Ferhat her zamanki tavrıyla "Yeter be. Bu adamı bana karşı müdafaa etme," diye bağırdı.
Hülya cevap vermedi. İkisi de yüzleri asık bir şekilde arabaya bindiler.
Arabalı vapurda epeyce sıra bekledikten sonra nihayet karşıya geçmişlerdi. Üsküdar'ın şahane camilerinin minarelerinden ezan sesleri yükseliyordu. Solda Mihrimah Sultan Camii, sağda Valide Sultan Camii'nin arkasından geçerken Hülya bu seslerden, bu mistik semtten o kadar etkilendi ki ellerini havaya açıp "Allah'ım, bile bile yanlış yapıyorum. Bu ezanlar yüzü suyu hürmetine bana doğru yolu göster. Hayatımı mahvedecek bir hata işlemeyeyim," diye dua etti.
Ferhat, "Oo, şimdi de Müslüman mı oynuyorsun?"
diye alaylı bir şekilde sordu.
Ben elhamdülillah Müslümanım. Oynamama gerek yok diyen Hülya eve kadar tek kelime konuşmadı.
Ferhat kendi dairesine girdi. Hülya da merdivene doğru yöneldi. Merdivenden Bakin'in sesi geliyordu.
Asla sizi bu saatte bırakmam Yeşim Hanım. Evinize kadar bırakacağım. Yarın çıkışta kontratı imzalarız.
Hocam çok mutluyum. Sizinle kapı komşusu olmak benim için her açıdan mutluluk dedi.
Baki Hülya'yı görünce soğuk bir sesle iyi akşamlar Hülya dedi ve yürümeye devam ettiler.
Hülya yanındaki kıza dikkatle baktı. Gerçekten çok güzel diye düşündü. Zehra Hanım daire kapısının önündeydi. Çok mutlu görünüyordu. Yüzünde güller açmıştı.
İyi akşamlar Zehra teyze. Galiba misafiriniz vardı.
Pek misafir sayılmaz. Bakin'in asistanım. Karşı dairesini tuttu. Çok hoş bir kız.
Sevindim dedi.
Hülya ağzının içinde tekrar iyi akşamlar diyerek kendi dairelerine girdi. Huzursuz ve neşesizdi. Nedenini pek çözememişti ama gece boyunca bu halini üstünden atamamıştı.